Ayrım 9 Kıyamet Gemisi Clive Cussler Sayfa 123 8. Bölüm Max Hanley'in Halley'nin çılgınlar gibi bağırarak Golden Dawn'ın ard arda patlamalarla sarsıldığını kendisine söylemesine ihtiyacı yoktu. Oregon'un ana monitöründen geminin yanından peş peşe fışkıran su kütlelerini görebiliyordu. Sanki bir torpido gemisinin saldırısına uğramış gibi gözüküyordu ama Max bunun imkansız olduğunu biliyordu. Radar görüntüleri temizdi ve öyle bir şey olsa sonar mutlaka tespit ederdi. Duman dağılınca Eric düşük ışıkla çalışabilen kamerayı hasarlı bölgeye odaklayıp görüntüyü yakınlaştırdı. Delik bir insanın içinden geçebileceği kadar büyüktü. Deniz suyu gedikten içeri anormal bir hızla doluyordu. Aynı şekilde açılan dört delikten o kadar çok kompartımana su doluyordu ki geminin kurtulması çok zordu. Özellikle pompaları çalıştırmak için gerekli elektrik yokken bu imkansızdı. Geminin bir saate kalmadan tamamen batacağını tahmin etti. Haberleşme konsoluna geçti. ''George hemen kıçını kaldırıp minik kuşa atla ve Dawn'a git. Bir dizi büyük patlama oldu orada, bizimkilerin başı dertte.'' ''Anlaşıldı.'' diye anında cevap verdi Gomez. ''Oraya iniş yapacak mıyım?'' ''Olumsuz, üzerinde turlayarak beklemede kal ve talimatları bekle.'' Max kanalı değiştirdi. ''Oregon'dan Cabrio'ya. Haydi Juan.'' Harekat merkezi parazitle doldu. Halley alıcıya ince ayar yaparak başkanın sinyalini yakalamak için umutsuzca uğraştı ama başaramadı. ''Julia, orada mısın Eddie?'' ''Ben buradayım.'' diyen bir ses kolonlardan yankılandı. Mark Murphy'nin sesiydi bu. Hala Golden Dawn'ın kaptan köşkündeydi ve nispeten daha iyi çekiyordu telsizi. ''Ne oldu öyle? Patlama gibi geldi bana.'' ''Öyleydi.'' diye cevapladı Max. ''Birileri gemiyi batırmaya çalışıyor ve buradan anlayabildiğim kadarıyla başarmak üzereler.'' ''Ben bilgileri ancak indirmeye başladım.'' ''Çabuk yükle evlat, Gomez sizi almak için yolda, oradan olabildiğince çabuk sıvışmaya bakın.'' ''Juan ve diğerlerinden ne haber?'' diye sordu Murphy. ''Telsizden ulaşamadın mı onlara?'' ''Hayır, Juan'la bağlantım 20 dakika önce makine dairesine girdiğinde kesildi.'' Hanley küfretmemek için kendini zor tuttu. Bir gemide olunabilecek en kötü yerlerden birinde yakalanmıştı patlamaya. ''Eddie ve Hux ne durumdalar?'' ''Ondan birkaç dakika sonra da onların bağlantısı kesildi.'' ''Sana bir şey diyelim mi Max? Bu elbiselerin içindeki telsizleri döner dönmez hemen değiştiriyoruz.'' ''Bunu zamanı geldiğinde düşünürüz.'' dedi Max. Aslında o da tam aynı şeyi düşünüyordu. Ekrandaki görüntüyü bir süre inceledi ve Dawn'ın hızla suya gömüldüğünü fark etti. En alttaki lombozlar sudan sadece bir metre yukarıdaydılar ve gemi sancak tarafına doğru hafifçe yan yatmıştı. Murphy'yi içeridekileri aramaya yollarsa silah uzmanının geminin içinde mahsur kalma ihtimali yüksekti. Gemi şu anda oldukça dengeli bir şekilde batıyordu ama bir anda alabora olabilirdi. Diğerlerinin kendi kendilerine kurtulacaklarına güvenmek zorundaydı. ''Mark'' diye seslendi, ''hemen helikoptere atla, geminin üzerinde dolaşarak aşağıyı gözetle ve üst güverteye çıkmalarını bekle.'' ''Anlaşıldı ama bu iş pek hoşuma gitmedi.''
''Benim de evlat, benim de.''
Geminin planlarına şöyle bir göz gezdiren Eddie Sank hiç şaşırmadan Julia'yı doğruca geminin ana güvertenin oldukça altında DD katındaki revirine götürdü. Onun yardımıyla Julia yolda karşılaştıkları cesetlerden kan ve doku örnekleri aldı. ''Tıp eğitimi almamış birine göre oldukça iyi dayanıyorsun bu manzaraya.'' dedi Hux Eddie'ye. Bir yandan da kurbanların ilki üzerinde çalışıyordu. ''Çinli sorgucuların istedikleri bilgileri aldıktan sonra tutsakları ne halde bıraktıklarını çok gördüm.'' dedi Eddie duygusuz bir ses tonuyla. ''O gördüklerimden sonra beni etkileyecek pek bir şey çıkacağını sanmıyorum.'' Julia Seng'in Çin'de CIA adına gizli görevli olarak yaptığı operasyonları biliyordu. Hayal edebileceğinden çok daha dehşet verici şeyler görmüş olduğundan şüphesi yoktu. Tahmin ettiği gibi dispansere giden yol ölmeden önce yardım isteyebilecekleri bir yere yönelebilecek zamanı bulabilmiş insanların cesetleriyle doluydu. Burada da numuneler aldı. Buradakilerin fizyolojilerindeki bir şeyden dolayı patojenin diğerlerini tanımadığı birkaç dakika fazla yaşama şansına sahip olduğunu düşündü. Bu salgının sebebini ortaya çıkarabilmesi için önemli bir ipucu olabilirdi. Zira sağ kalan kimseyi bulabileceğini sanmıyordu. Revire geldiklerinde kapının açık olduğunu gördüler. Eşikte yatan smokinli bir adamın üzerinden atlayan Julia, penceresiz bir giriş holüne adım attı. El fenerinin ışığında bir çift masa ve birkaç dolap gördü. Duvarlarda turistik yerlere ait posterler ve gemide enfeksiyondan korunmanın en önemli adımının elleri yıkamak olduğunu anlatan bir tabela asılıydı. Bir diğer levhadan Dr. Howard Passman'ın Leeds Üniversitesi'nden mezun olduğu anlaşılıyordu. Julia ışığını bitişik muayene kamerasında gezdirdi. İçerisi boştu. Ofisin diğer ucundaki kapıdan aslında perdelerle çevrilmiş birkaç yataktan oluşan hasta odalarına geçiliyordu. Burada da yerde iki kurban daha vardı. Dar siyah elbiseli bir kadın ve bornozlu orta yaşlı bir adam. Diğerleri gibi bunlar da kendi kanlarıyla kaplıydı. ''Bu doktor olabilir mi?'' diye sordu Ed'i. ''Bence öyle. Muhtemelen kamerası da virüsün etkisine girdi ve bütün hızıyla buraya geldi.
Yeteri kadar hızlı hareket edememiş.
Bu virüsle kimse edememiş.'' Julia başını eğerek sordu. ''Duydun mu?''
''Bu elbiselerin içinde kendi nefesim dışında hiçbir şey duymuyorum.
Pompa ya da ona benzer bir şey gibi geldi bana.'' Bir yatağın etrafını çeviren perdelerden birini açtı. Örtü ve çarşaflar tertemiz ve düzgündü. Bir sonrakine gitti, yatağın yanında yerde solunum problemi çekenlerin kullandıklarına benzeyen akülü bir oksijen makinesi vardı. Temiz plastik hortumlar örtünün altına doğru kıvrılmıştı. Julia ışığı yatağa tuttu. Örtüyü kafasına kadar çekmiş biri vardı içinde. Birden öne atıldı, canlı biri var. Huxley örtüyü kaldırdı. Burun deliklerinden içeri giren hava hortumlarıyla genç bir kadın uyuyor görünüyordu. Siyah saçları yastığa yayılmış solgun güzel yüzünü çevreliyordu. İnce kemikli uzun kollara sahip narin omuzları olan bir kadın. Tişörtünün üzerinden köprücük kemikleri seçiliyordu. Hareketsiz bir şekilde yatsa da çok kötü şeyler yaşadığı anlaşılıyordu. Gözlerini kırpıştırarak açtı ve karşısında uzay elbiseleri içinde iki yaratık görünce çığlık atmaya başladı.
''Tamam tamam'' dedi Julia, ''ben doktorum, seni kurtarmaya geldik.''
Julia'nın boğuk sesi kızı sakinleştirmeye yetmedi. Korkuyla kocaman açılan gözleriyle örtüyü üzerine çekerek yatağın arkalığına sırtını dayadı.
''Benim adım Julia, bu da Eddie. Seni buradan çıkaracağız. Adın nedir?''
''Kimsiniz siz?'' diye kekeledi genç kadın. ''Ben başka bir gemiden gelen bir doktorum. Neler olduğunu biliyor musunuz?''
''Dün akşam bir parti vardı.''
Kadın daha fazla konuşamayınca Julia şokta olduğuna hükmetti. Senge döndü. ''Bir tane koruyucu elbise çıkar. Elbiseye girmeden onu oksijen desteğinden ayıramayız.''
''Neden ki?'' diye sordu Eddie koruyucu elbisenin plastik ambalajını açarken.
''Sanırım yaşamasının nedeni bu. Virüs havadan bulaşıyor olmalı. Ortamdaki havayı değil, revirin o iki sisteminden gelen oksijeni soluyordu. O kesilince de bu seyyar olanı kullanmaya başladı.''
Julia kıza yeniden baktı. 20'li yaşların başında olmalıydı. Ya ailesiyle seyahat ediyordu ya da mürettebattan biriydi.
''Adını söyler misin tatlım?''
''Yannike, Yannike Dahl. Arkadaşlarım bana Jenny der.''
''Ben de sana Jenny diyebilir miyim?'' diye sordu Julia.
Sonra yatağın kenarına oturdu ve Jenny yüzünü görebilsin diye feneri kendi siperliğine doğru tuttu.
Yannike başıyla onayladı.
''Güzel, benim adım Julia.''
''Amerikalı mısınız?''
Julia cevap vermek üzere ağzını açmadan derinden gelen bas bir ses odayı doldurdu.
''Neydi bu?''
Eddie bunun bir patlama olduğunu söyleyemeden ikinci bir patlama geminin içinde yankılandı. Yannika yeniden çığlıklar atarak örtüyü başına çekti.
''Gitmemiz lazım'' dedi Eddie hemen.
Gemiyi sarsan iki patlama daha oldu. Bir tanesi bulundukları bölmeye yakındı ve sengi yere fırlattı. Julia gövdesini siper ederek Yannika'yı korumaya çalıştı. Tavandan düşen bir aksesuarın içindeki floresan lambalar gürültüyle patladı. Eddie ayağa kalktı. ''Kızın yanında kal.'' Odadan dışarı koşturdu.
''Merak etme Cani, seni çıkaracağız.'' dedi Julia ve tekrar örtüyü aşağı çekti. Gözlerinden yaşlar boşanan Yannike'nin alt dudağı titriyordu.
''Neler oluyor?''
''Arkadaşım kontrol etmeye gitti. Bunu giymen lazım.'' diyerek koruyucu elbiseyi uzattı. ''Yine de çok dikkatli olmalıyız, tamam mı?''
''Ben hasta mıyım?''
Sanmıyorum. Julia bazı testler yapmadan bunu bilemezdi. Ama korku içindeki kıza bunu asla söyleyemezdi.
''Astımım var'' dedi Yanni. ''Bu yüzden burada revirdeydim. Doktorun kontrol edemediği çok kötü bir krizdi.''
''Geçti mi peki?''
''Galiba. Spreyimi en son...''
Sesi giderek alçaldı.
''Ama oksijeni sürekli kullandın.''
''Doktor Passman'a ve arkadaşıma oğlanları görünce bunun belki de soludukları bir şey yüzünden olabileceğini düşündüm. O yüzden oksijeni kullanmaya devam ettim.'' Sen cesur ve akıllı bir kızsın. Sanırım böyle yaparak kendi hayatını kurtardın.
Kendisi için doğru bir şey yaptığını bilmek Yannike'nin özgüvenini az da olsa yükseltti ve gemiden sağ çıkabileceği konusunda biraz olsun ümitlendi.
Eddie koşar adım geri döndü. Patlama 20 metre ilerideki giriş koridorunu harabeye çevirmiş. Geldiğimiz yoldan geri dönemeyiz.
Başka yol yok mu?
Umalım da olsun, geminin alt kısımlarının suyla dolduğunu duyabiliyorum.
Sıkışan kapının altından sular sel gibi akıyordu ve eğer koruyucu elbisesi ve hava kaynağı olmasaydı çoktan boğulmuştu Cabrio. Protez bacağını kurtarmak için bir süre savaştıktan sonra kendini hızla makine dairesine dolan suların üzerine sırtüstü yere bıraktı. Şimdiden yarım metreyi bulan su yüksekliği her saniye artmaya devam ediyordu. Juan'ın tek tesellisi diğerlerinin kendisi gibi geminin iç kısımlarında kapana kısılmaması ve nispeten daha kolay bir şekilde gemiden kurtulabilecek olmalarıydı. İncelemeleri sırasında mühendislik bölümlerinde hiç cesede rastlamamış olmasından dolayı geminin otomatik ayarda çalıştığına hükmetti. Kaptan köşkünde iki kişi vardı ve makine dairesindeki durumu kontrol etmek üzere kimse bulunmuyordu. Bulaşacağı kimse olmadan virüsün ne kadar canlı kalabileceğini düşündü. Sadece Hux bunu bilebilirdi ama çok yeni bir virüs söz konusu olduğundan o da ancak bir tahmin yürütebilirdi. Havalandırma çok önceden sustuğundan toz ve mikroplar yere inmiş olmalıydı. Yeteri kadar zaman geçmiş miydi? Cabrio öyle olmasını umdu. Çünkü burada yükselen suyun tehdidi altında durup bunları düşünürken aslında sadece olacakları geciktiriyordu. Güçlükle sağ kolunu elbisesinin kolundan kurtarıp göğsünün üzerinden sağ bacağına doğru kaydırdı. Pantolonunun paçasını sıkıca kavrayıp yukarıya doğru sıyırarak protez bacağının üzerine kadar çekti. Böylece takma bacağın bağlantı kayışlarına ulaşabildi. Alışık bir şekilde kayışları çözdü ve bir tıs sesiyle bacak üstteki yumrudan ayrıldı. Bacağı çıkarır çıkarmaz kapının altında kalan elbisesine rağmen aniden serbest kaldığını hissetti. Şimdi işin zor kısmına gelmişti. Elini omzuna götürerek elbisenin içindeki hava akımını arttırdı ve hemen dikiş yerlerinin şiştiğini hissetti. Yanında her zaman üç şeyi mutlaka taşırdı. Nadiren bir pro yaksa da bir adet çakmak, düğme büyüklüğünde bir pusula ve cep çakısı. Ancak Jen'in pozisyonunu alarak bir yandan da deli gibi akan sularla boğuşarak pantolonunun alt kısmına uzanabildi. Bıçak ustura gibi keskindi ve koruyucu elbiseyi keserken hiç zorlanmadı. Kesilen yere hava akın etti ve bir süre suyun içeri girmesini önlediyse de sonuç olarak elbisenin içi suyla dolmaya başladı. Juan hızla çalışarak sel sularına yenik düşmeden kumaşın kalan kısmını da kesti. Yan yatmış vaziyette ve yüzüne şiddetle vuran sular yüzünden kafasını çevirip yukarı kaldırmak zorunda kaldı. Elini hiç çekmediğinden kestiği noktayı kaybetmedi. Bulunduğu pozisyonda kesmeye devam etmesi mümkün değildi. Bu yüzden derin bir nefes alıp yeniden sırt üstü yattı ve bıçağı bacağının etrafında çevirerek sıkışmış elbiseyi kesmeye devam etti. Ciğerleri havasızlıktan patlamak üzere olduğu halde bunu umursamayarak insanüstü bir gayretle devam etti. Kendini kurtarmayı denedi ama kumaş yırtılmayı reddetti. Bir kez daha denedi ama başaramadı. Artık nefes alması gerekiyordu. Kafasını yukarı kaldırarak başlıktaki suyu boşaltmak istedi. Fakat basınç çok fazla olduğundan su boşalmadı. Cabrio'nun ciğerleri kasılmaya başladı ve ağzından birkaç damla hava kabarcığı çıktı. Öksürüğünü tutmak gibiydi ve göğsündeki acı beynine oksijen gitmediğini fazlasıyla hatırlatıyordu. Başı dönmeye başlamıştı. Şiddetle elbiseye asıldı ve hafifçe söküldüğünü hissetti ama işe yaramadı. Juan sakin olmaya çalıştı ama artık hayatta kalma içgüdüsü her türlü mantığı bastırmıştı. Yine de eğildi ve kalan son enerjisiyle yeniden ama bu kez kendini kaybetmiş bir halde bütün gücüyle çakıyı elbiseye soktu. Birdenbire arkaya yuvarlandı. Ya tamamen kesmişti elbisesinin parçasını ya da elbise parçalanmıştı. Dönerek dizlerinin üzerinde durdu ve yattığı yerden doğruldu. Suyun elbisenin boşluklarından aktığını hissetti. Bulaşıcı bir şeye maruz kalmaktan korkarak sadece zihnine düşen gölgeleri kovmaya yetecek kadar çok küçük bir miktar hava çekti içine. Ayağı kalkarak elbisenin içindeki suyun tamamen dışarı akmasını sağladı.
Kapının altından oluk oluk akan suda tek ayağıyla dengede duramıyordu. Yakındaki bir tezgahın yanına kadar seke seke gitti ve sırtını masaya dayayarak elbisesinin paçasını atabildiği en sıkı düğümü attı. Hava akımını tekrar devreye aldı. Kesikten biraz kaçak olacağını tahmin ediyordu ama elbisenin içindeki artı basınç sayesinde içeri bir şeyin girebileceğini sanmıyordu. Sonuç olarak önemsiz bir süre maruz kalmıştı ve bunun da büyük bir kısmı suyun altında geçmişti. Risk altında olmadığı konusunda kendini ikna etti. Bu güven batmakta olan bir gemide hiçbir çıkış yolu ve haberleşme imkanı olmadan kapalı kaldığını hatırlayınca yeniden kayboldu. Karanlıkta el yordamıyla yolunu bulmaya çalışarak yeraltı mağarası gibi yerde ilerledi. Takma bacağı olmadan acemice ve zorlukla hareket ediyordu. Yine de daha önce gördüğü bir tezgaha erişebildi. Çekmeceleri açmaya başlayarak orada olmasını umut ettiği bir şeyi aramaya başladı. El feneri kaybettiği fener kadar kuvvetli ışık vermiyordu ama psikolojisini düzeltmeye yetecek kadar aydınlatıyordu ortalığı. En azından artık kör değildi. Makine dairesinde diz boyu suyun engellemesine rağmen zıplayarak ilerledi. Çifte dizel motoru geçerek diğer uçtaki su geçirmez kapıya ulaştı. Bu sıkıca kapanmıştı. Elle açmasını sağlayacak bir mekanizma aradı ama bulamadı. İçinde uyanmaya başlayan panik duygusu ile kıran kırana mücadele edip kafasından attı. Patlamaların yol açtığı hasarı bilmeden Golden Dawn'ın daha ne kadar suyun üzerinde kalacağını kestirmesi imkansızdı. Şu andaki gibi dengeli bir şekilde kalırsa makine dairesinin dolması birkaç saat sürerdi. O zamana kadar da ya kendisi bir kaçış yolu düşünürdü ya da Eddie ve diğerleri onu kurtarmanın bir yolunu bulurlardı. Aklından bu düşünceler geçerken bitmek bilmeyen bir uğultu bütün gövdede yankılandı. Direncinin ötesinde zorlanan metal bölmeler yırtılıyordu. Geminin öne doğru yattığını hissetti. Makine dairesindeki sular kocaman bir dalga halinde bir duvardan öbürüne doğru hareketlendi. Fenerini suya tuttuğunda fokurdayarak geminin ön tarafından giren su miktarının ikiye katlandığını fark etti. Kapının altından gelen deniz suyu öfkeli bir geyser gibi fıskiyeler oluşturuyordu. Sanki okyanus bu son kurbanının işini bir an önce bitirmek ister gibiydi. Saatler yerine dakikaları kaldığını hissetti Cabrio. Işığını içinde hapsolduğu yerin her tarafına tutarak başka bir kaçış yolu aradı. Çılgınca bir fikir filizlendi beyninde ve ışığı motorların üzerinden yükselen kocaman baca çıkışına ve sonra yavaşça yukarıya doğru tuttu. İşte... Julia Yannick'e dağıla döndü ve olabildiğince rahatlatıcı bir ses tonuyla ''Johnny tatlım, seni buradan çıkarmamız gerek ama Eddie ve benim giydiğimiz koruyucu elbiselerden giymelisin.'' dedi.
''Gemi batıyor değil mi?''
''Evet, gitmemiz lazım.'' Julia elbisenin akülü havalandırmasını ve temizleyicilerini çalıştırdı ve arkasındaki fermuarı kapattı. Johnny'ye bu elbiseyi kendisinin değil, eğer ona bir şey bulaştıysa Oregon ekibinin güvenliği için giymesi gerektiğini söylemedi. Johnny burnundaki hortumlardan hava geldiğini sürekli kontrol ederek incecik bacaklarıyla içine girdiği elbiseyi omuzlarına kadar çekti. Julia uzun saçlarını başlığın içine sokmasına yardım etti. Uzun süredir yıkanmadığı belli oluyordu. Johnny'nin astım krizi onu uzunca bir süredir revire mahkum etmişti.
''Burnundan derin bir nefes al ve tutabildiğin kadar tut.'' diye talimat verdi Julia.
Johnny göğsünü şişirerek saf oksijeni içine çekti. Julia kanulü Johnny'nin kulaklarından çıkardı ve plastik hortumları bir kenara koydu. Elbisenin iki ucundan tutup fermuarı yukarı kadar çekti. Tüm dikişleri yapışkan bantla kapatması bir dakika daha sürdü. Hux Eddie'yi takdir etmekten kendini alamadı. Durumun aciliyetine rağmen en ufak bir telaş belirtisi göstermiyordu. Kızın katatonik şokun sınırında olduğunu ve bir çocuk gibi davranılması gerektiğini biliyordu. Julia başına gelenler göz önüne alındığında kızın durumunun iyi sayılabileceğini düşündü. Eddie kısa keşif gezisinden dönerken Yanni'nin bölmesinin dışında yatan iki kurbanın cesetlerinin üzerini çarşafla örtmüştü. Julia yolu gösterirken kız hala yerdeki üstü örtülü şekillere bakıyordu. Üçünün geldiği koridorda yerdeki çok sayıda ceset konusunda yapacak bir şey yoktu. Julia, Yanni'nin elini daha şiddetli sıktığını fark etti. Kızın yürümeyi sürdürebilmesini takdir etmekten kendini alamadı. Hux'ın diğer elinde numune çantası vardı.
Bu yol kapalı dedi Eddie geldikleri yönü işaret ederek. Johnny, ana güverteye çıkan başka yol var mı?
Sadece bu koridor var.
Cesetlere bakmamak için doğrudan Eddie'nin yüzüne bakıyordu.
Fakat yolun sonunda bir metal kapı var. Mürettebatın aşağıdaki bir şey üzerinde çalışmak için kullandıklarını duydum. Belki dışarı çıkış da vardır.
Mükemmel dedi Eddie. Tali bir giriş kapısı olmalı.
El fenerinin ışığında ilerleyerek aşağı tarafa çıplak bir metal duvarda büyük oval bir ambar kapağı gördüler. Eddie kapıyı açtı ve içeri göz attı. Bir sıra boruyla karşılaştı ve bir an düşündü. Burası ana yüzme havuzunun pompa odası. Havuzun suyu filtreden geçmek üzere buraya geliyor, sonra yukarı basılıyor.
Gemi ansızın gövdesi ikiye ayrılıyormuş gibi çatırdadı ve yalpaladı. Yannick'e az kalsın yere düşüyordu. Julia kızın kolundan tutarken Eddie ile göz göze geldiler. Zamanları azalıyordu.
Eddie açık kapıdan geçerek dışarı giden başka bir yol aradı. Yerde metal korkuluklarla çevrili ikinci bir kapı vardı. Yere çömelerek sürgülerini çekti ve direnen menteşelere rağmen kapıyı açtı. Karanlığa doğru inen bir merdiven belirdi. Koruyucu elbise yüzünden güçlükle hareket ederek dar geçitten aşağı inmeye başladı. İçinde elektronik paneller olan başka bir makine odasına gelmişti. Burası geminin elektrik dağıtım merkeziydi ve normal bir zamanda akımdan dolayı içeride vınlamadan başka bir şey duyulmuyor olurdu. Şu anda sessizlik hakimdi odaya. Açık bir kapı bir başka karanlık koridora çıkıyordu.
''Aşağı gelin!'' diye bağırdı ve merdivenin başına gelerek Yanni'ye son birkaç basamakta yardım etti. Hemen peşinden Julia geldi ve Eddie onları odadan dışarı çıkarttı.
Yannick'e sordu. Buranın neresi olduğunu biliyor musun?
Emin değilim dedi. Geminin birçok bölümü otel personeline kapalıdır. Zaten ben de uzun zamandır gemide değilim.
Önemli değil dedi Eddie. Kızın yardım edememekten ötürü üzüldüğünü fark ederek.
Dağın baş taraftan suya gömüldüğü için Eddie geminin kıçına yöneldi. Bacaklarındaki hafifçe zorlanma yukarı doğru yürüdüğünün göstergesiydi. Açı fazla değildi ama bölmeler su aldıkça dikleşeceğini biliyordu. Elbiseden dolayı arkasından esen rüzgarı hissedemedi. Ayağının altındaki güverte ızgaraları titreşince durup geri baktı. Bir metre yüksekliğinde bir su kütlesi koridordan üzerlerine doğru geliyordu. Uyarmasına fırsat kalmadan yeşil bir kütle hepsine birden çarptı. Şiddetli girdabın etkisiyle dalganın üzerinde çaresizce savrulmaya başladılar. Taşkının etkisi azaldığında kendilerini birbirlerine dolanmış halde güvertede yerde buldular. Sular etraflarından akıp gitti. İlk ayağa kalkan Eddie oldu ve Yanni'nin ayağa kalkmasına yardım etti. İyi misin?
Galiba.
Doktor, sen iyi misin?
Biraz sarsıldım o kadar. Ne oldu öyle?
Bölme duvarlarından biri daha fazla dayanamayıp baştan gelen suya geçit verdi sanıyorum. Hala zamanımız var.
Bileklerine kadar yükselen suyun içinde bata çıka ilerlemeye devam ettiler. Eddie geçtikleri her kapının üzerindeki yazıyı kontrol etti. Belki birinde merdiven işareti görebilirlerdi ama henüz şans onlara gülmemişti. Bu kısımda kuru depolar ve yedek parça depoları vardı. Tavandaki bir kirişe bağlı vinç personelin buradaki malları asansöre taşımalarını sağlıyordu. Merdivenleri bulamazlarsa buranın bir başka seçenek olabileceğini düşündü. Asansör boşluğundan tırmanabileceğinden hiç şüphesi yoktu. Hux da başarabilirdi ama Johnny'nin bunu yapacak gücü kaldığından emin değildi. Elbise olmasa onu sırtına alıp tırmanabilirdi. Yine de düşünülebilirdi. Sağındaki bir kapıyı neredeyse fark etmeden geçmek üzereydi ki durdu ve fenerini kapıya doğrulttu. Su araçları deposu.
Yaşasın!
Ne oldu?
Buradan çıkış biletimiz dedi Eddie ve kapıyı iterek açtı.
Fenerin ışığında parlayan jet skiler ve iki kişilik küçük botlar gördü. Özel tasarlanmış kızaklar üzerinde sıralanmışlardı. Tavanda botların yukarı alınabilmesi için açılmış büyük bir delik ve ona doğru yükselen bir merdiven vardı. Önde Eddie üçü birden merdiveni tırmanmaya başladı. Burası yolcuların gemi demir attığı zaman su araçları kiraladığı yerdi. Bir duvar boyunca kayıt bankosu vardı ve her tarafta güvenlik uyarılarıyla dolu posterler asılıydı. Zemin kaymayan bir halıyla döşenmişti ve garaj kapısı büyüklüğünde bir kapı dışarı açılıyordu. Hidrolik bir rampa kapı boyunca katlanmış olarak duruyordu. Kapı açılınca inen rampa küçük bir iskele haline geliyordu.
Eddie çelik kapıya fenerin altıyla vurdu. Tiz bir yankılanma beklerken tok bir ses çıktı kapıdan. Daha yukarıyı denediğinde beklediği sesi duydu. Gemi bu kapının tepesinden 60 santim aşağıya kadar suya batmış dedi. Kapıyı açar açmaz içeriye su dolacak.
Dışarı çıkabilecek miyiz diye sordu Jenny nefes nefese.
Hiç sorun olmayacak dedi Eddie gülümseyerek. Dışarısı ile içerisinin basıncı eşitlendiğinde yüzerek çıkabileceğiz. İşin güzel tarafı bu elbiseler bizi suyun üzerinde tutacak.
Ben aşağıya inip geldiğimiz kapıyı kapatacağım dedi Julia. Eddie'nin planının işe yaraması için bulundukları bölme ile geminin diğer tarafının temasının kesilmesi gerektiğini anlamıştı. Yoksa basınçlar eşitlenmeksizin su sürekli akmaya devam edecekti.
Sağ ol dedi Eddie. Yannike'yi kapıdan uzaklaştırıp bir korkuluğa dayanmasını sağladı. Böylelikle içerisi suyla dolarken tutunabilecekti.
Kapı elektrikli bir vinçle çalışıyordu ama elektriğin kesildiğinde müdahale etmek üzere mekanik bir kol da mevcuttu. Hux geri dönüp Yannike'nin tutulmasına yardım ederken Eddie eğilerek kapının kolunu tuttu ve bastırarak bir santim aralanmasını sağladı. Bunu yapar yapmaz sular içeri hızla akmaya başladı. Kapının yan tarafında durmasına rağmen kola bastırdıkça suyun ayaklarından yukarılara doğru yükseldiğini hissediyordu. Deniz suları kapı ile zemin arasındaki boşluktan gürüldeyerek akıyordu artık. Eddie kapıyı yüksekliğinin dörtte biri kadar aralayabilmişti ki kol sıkıştı. Tüm gücüyle bastırdı ama sonuç alamadı. Kapıya bakınca ne olduğunu anladı. Çarpan suların kuvveti kapının tekerleklerini yürüdükleri raydan çıkarmıştı. Bakmaya devam ettikçe hasarın büyüdüğünü ve kapının bel vermeye başladığını fark etti. Jenny ve Julia'ya bağırdı ama suyun gürültüsünden sesini duyuramadı. O sırada kapı tamamen serbest kaldı ve bir kağıt parçası gibi odanın öbür tarafına savruldu. Önünde engel kalmayan okyanus yeşil bir duvar halinde odanın içine doğru akmaya başladı. Julia ve Jenny suyun darbe etkisinden uzaktaydılar. Ancak içerisi o kadar hızlı bir şekilde suyla doldu ki bu kez içeriden gelen dalga çarptı onlara. Hux olmasaydı Yannike dal girdabın içinde kaybolabilirdi. Şok dalgaları suyun içinde yayılarak içinde tehlikeli bir biçimde oraya buraya savrulan bir jet ski'de olan öteberiyi taşımaya başladı. Dalgalanma sona erdiğinde tutunduğu direği bırakabilen Eddie tavana doğru yükselmeye başladı. Kendi etrafında dönerek ters duran bir kedi gibi elleri ve dizleriyle tavana dokundu. Feneri hala elindeydi. Hava akımını kontrol ederek basıncı düşürdü. Bu şekilde özgül ağırlığını azaltıp tavandan kurtularak suyun içinde yüzmeye başlayabilirdi. Işığı etrafta gezdirerek Julia ile genç kızın yerini buldu. Bir korkuluğa asılı vaziyette ve ayakları tavana doğru, elbiselerinin pantolon kısmı havayla balon gibi şişmiş bir halde duruyorlardı. Onlara doğru süründü ve Hux'un bacağına hafifçe dokunarak ellerini bırakmasını işaret etti. Bunu yapan Julia hemen yükselmeye başladı. Eddie aynı işlemi Yanni için de yaptı ve ikisinin de hava akımlarını kıstı. Açık kapıya doğru sürünmeye başladı ama Julia'nın direndiğini fark etti. Omzuna dokunan Julia vizörünü onunkine bastırdı.
''Numune kabını kaybettim.'' diye bağırdı.
Sesini titreşime aktaran plastik sayesinde duyabildi Eddie.
''Bulmamız lazım.''
''Zaman yok.'' diye cevapladı Eddie.
''Eddie, bu doku numunelerine ihtiyacımız var.''
Cevabı vermek yerine elini tutup kapıya doğru ilerledi. Bot garajını istila eden sular yüzünden Golden Dawn'ın ağırlık merkezi kaydı ve gemi iyice yan yatmaya başladı. Gövdesindeki baskı iyice artmıştı ve omurgasının derinliklerindeki çelik aksam yırtılmaya başlamıştı. Geminin okyanusta yankılanan bu ölüm çığlığı balinaların şarkısı ya da bir ağıt gibi dokunaklıydı. Julia ve Eddie Yannike'yi kapıdan geçirdiler. Gemiden kurtulur kurtulmaz Eddie elbisesine hava bastı ve yukarı yükselmeye başladı. Hemen yakınlarındaki Oregon ışıl ışıldı. Projektörlerin karanlığı delen ışıkları Dawn'ın gövdesine vuruyor ve su hattında geziniyordu. Garaja yakın bir yere bağlanmış olan şişme Zodiac hemen yanlarında beliriverdi. Halatı iyice gerilmiş ve baş kısmı bağlı olduğu geminin çekmesiyle birlikte suya gömülmüştü. Eddie botun gemiye bağlandığı yeri bularak ipi çözerken Oregon'dan yayılan arama ışıkları üzerlerinden geçti. Ardından geri geldi ve hepsini ışığa boğdu. Julia ve Yannike çılgınca el sallamaya başladılar. Işık fark edildiklerini onaylarcasına yanıp sönmeye başladı. Robinson geminin uzak tarafından yaklaşmaya başladı. George Adams iyi olduklarından emin olana kadar üzerlerinde durdu ve sonra daha fazla rotor rüzgarına maruz bırakmamak için uzaklaştı. Eddie şişme bota kendini atarak Julia ile Yanni'yi de yukarı çekti. Saniyeler içinde motoru çalıştırdı ve bot Oregon'a doğru yol almaya başladı. Oregon'un ortasındaki bot garajının lombarında koruyucu giysiler içindeki ekip ellerindeki yoğunlaştırılmış solüsyon şişeleriyle gelenlerin elbiselerini dezenfekte etmek üzere bekliyorlardı. Eddie gemiye yaklaşırken motoru boşa aldı. Suda uzun süre kalmaktan kısa devre yapan telsizler yüzünden görevlilerle haberleşemiyordu ama herkes zaten ne yapacağını biliyordu. Zodyak'a iki tane tahta fırçası attılar. Ardından da güçlü solüsyonu püskürten vanaları açtılar. Eddie ve Julia dezenfektan jetinde önce Yannike'yi sonra birbirlerinin giysilerini arındırılmamış bir santimetre kare bırakmadan iyice fırçaladılar. İşleri bittiğinde Zodyak'ın tabanı 15 santimetre yüksekliğinde ağırtıcı gölüyle dolmuştu. Julia artık üzerlerine tutunabilecek her türlü virüsü öldürdüklerinden emin olunca yapışkan bantları çıkardı ve fermuarını çözerek kendisini klostrofobik elbiseden kurtardı. Ilık nemli hava bugüne kadar içine çektiği en taze hava gibi geldi ona.
''Şükürler olsun Tanrım, bu ne güzel bir duygu.''
Aynen öyle dedi Eddie bir yandan elbisesini çıkarıp bota fırlatırken. Hala elbisesi içinde olan Yannike'yi teflon kaplı iskeleye çıkardılar. Julia onunla ilgilenmeye başladı. Onu hemen revire götürüp hastalık kapıp kapmadığını anlamak üzere karantina koğuşunda bazı testler yapması gerekiyordu. Ancak ondan sonra Jenny'nin mürettebatla temasına izin verebilirdi. Max Henley tam Eddie Zodyak'ı batırmaya hazırlanırken geldi. Yüzünden işlerin herkes için Julia ve Eddie kadar iyi gitmediği anlaşılıyordu.
Ne oldu?
Mark Robinson'da ve durumu iyi ama başkanla temasımız kesildi.
Kahretsin, ben geri gidiyorum. Mühendislik bölümünde bir yerlerde olmalı.
Kendi gözlerimle gör diyerek batmakta olan yolcu gemisini gösterdi Max. Omurgası ikiye ayrılmış, gövdesini basan suların hacmi dörde katlanmıştı.
Hiç zaman kalmadı artık.
Max, o başkan Tanrı aşkına.
Bunu bilmiyor muyum sanıyorsun?
Henley'in duygularına zor hakim olduğu belli oluyordu. Karşılarında bir su çalkantısı içinde Golden Dawn son anlarını yaşıyordu. Ana güverta boyunca gövdesinde uzanan lombozlar tamamen suya gömülmüştü. Ve omurgası bölünmüş olan geminin ana gövdesi başı ve kıçından daha derine batmıştı. İki adam geminin batışını sessizce izlediler. Gövdesinde sıkışan hava patlamalar şeklinde dışarı atılıyordu. Camlar patlıyor, kapılar basıncın şiddetiyle menteşelerinden fırlıyordu. Deniz suları korkuluklarını aşıp köpüklü sular püskürterek üst güverteye tırmanmaya başlamıştı. Bulundukları yerden Golden Dawn kaynayan sularla çevriliymiş gibi gözüküyordu. Okyanus geminin köprüsüne eriştiğinde kalın ve sağlam camı patlattı. Gemiden kurtulan çeşitli eşyalar serbestçe güvertede yüzmeye başlamıştı. Güverte şezlonglarının yanında bir de ters dönmüş can kurtaran botu gözüküyordu. Geminin tamamı suya gömülüp sadece haberleşme direkleri ve bacası kaldığında Max gözlerini ovuşturdu. Deniz gemiyi yuttukça yüzeyden hava püskürmeye devam ediyordu. Eric Stoney Harekat Merkezi'nde silah istasyonundan arama ışıklarını kontrol ediyordu. Geminin en güçlü projektörünü Dawn'un altın işlemeli bacası üzerinde tutmayı sürdürüyordu. Robinson tepede uçarken deniz kaynar bir kaplıca gibi fokurduyordu. Bacanın sadece yarım metrelik kısmı suyun üzerinde kaldığında Max Hua'nın adını fısıldadı ve istavroz çıkardı. Ansızın bacadan basınçlı bir hava püskürdü ve sarı bir nesneyi bir top güllesi gibi fırlattı. Sarı nesne 6 metre yükseldi ve uçmaya çalışan bir kuş gibi havada çırpınmaya başladı.
Vay canına!
Gördüğü şeye inanamıyordu. Sarı nesne kullandıkları koruyucu elbiselerden biriydi ve çırpınmaya benzeyen şey kabriyonun havada dönüp duran kolları ve bacaklarıydı. Fırlama açısı onu bacadan uzağa, korkulukların üzerinden aşırıp denize uçurmuştu. Çarpmanın etkisiyle sersemlemiş olmalıydı. Çünkü suya düşünce yeniden gemiden uzaklaşmak üzere yüzmeye başlaması biraz zaman almıştı. Eric arama ışığıyla onu izlemeye başladığında Juan ters dönmüş can kurtaran botuna doğru yüzüyordu. Kendini botun üstüne çekti, dizlerinin üzerinde Oregon'a doğru dönerek teatral bir selam verdi.
Erik de onu geminin düdüğünü öttürerek selamladı.
9. ayrımın sonu. Sayfa 139.